Alo.
Alo.
Ne haber abi?
Abi ya acayip bir durgunluk var. Mevsimsel durumlar da var tabii benim sektörde de. Ama sadece benim tarafımı değerlendirmiyorum ben sonuçta etrafta da. Yani hem bir yandan gözlemliyorum hem insanlarla konuşuyorum. Farklı farklı işler yapan esnaflar var benim gibi. Bir de benim bulunduğum yer biliyorsun çok fazla esnafın olduğu da bir yer. Ve yıllardır oturmuş düzenler genel olarak baktığında. Bir de aslında insanların hemen hemen her gün tükettiği şeyleri satan ya da dayanıklı tüketim üzerine çalışanlar da hep bir ihtiyaç üzerinden dönen işler. Yani lüks tüketim gibi değil. Ama acayip bir durgunluk var. Bu durumda bir noktadan sonra tabii ne oluyor? Beni dertlendiriyor. Yani kendim tarafımla alakalı arada biliyorsun seninle konuşuyoruz. Yaptığım işi başka bir yerde yapabilir miyim mevzusu var biliyorsun. Onunla alakalı da aslında genel görüş tabii kime sorsan ya abi sen hani bir sanat icra ediyorsun neticede. İşte dünyanın her yerinde bunu yapabilirsin. O yüzden de Türkiye'ye bağlı değilsin ya da Türkiye ile kendini sınırlamak durumunda değilsin diye. Ama maalesef o iş öyle olmuyor ya da bana öyle gelmiyor. Birazcık yaşla da alakalı bir durum var. Yani kendi içsel algım sonuçta farklı. Eskiye nazaran her şeyi çok böyle riskli görüyorum. Sanki böyle hani bir laf vardır ya bir atımlık barutum var diye. Sanki öyle bir durumum var gibi geliyor. Yeniden bazı şeyleri organize etmek çok gözümde büyüyor. Çok zor geliyor. Ama buradan da memnun muyum? Değilim. O noktada da diğer alternatifleri değerlendirmek gerektiğini farkındayım. Ama bir yandan da bir şey de yapmıyorum. Bu da acayip bir sıkışmışlık hissi doğuruyor bende.
Abi çok normal bence bu. Yani acayip tüketim odaklı bir döneme girdik. Bütün dünya bu noktaya geldi. Dolayısıyla herhangi bir şeyi başarmak, bir şeyi becermek kavramı da zamanla ilgili beklentileri tüketime dayalı olarak standart bir hale getirdi. Böyle bir düzen bize sürekli bir şeyi daha erken yapmak zorunda olduğumuz, daha hızlı yapmak zorunda olduğumuz, daha çok yapmak zorunda olduğumuz gibi bir baskı yaratıyor. Bu karikatür karakteri var ya bir tane Fırat diye. Sürekli böyle bir en birinci olma derdi var onun. O bunu çok güzel karikatürize ediyor. Bu sistem herkesi ona dönüştürmüş durumda şu anda. 30 olmadan evlen, 35 olmadan bir ev sahibi ol, 40 yaşında kariyerini yapmış ol. Senin de aslında şu anda yaşadığın şey bununla çok paralel giden bir durum bence. Yani öyle bir noktadayız ki hayatta kalmak zaten başlı başına bir problem. Bir de bütün bu süreçte şimdi ne yapıyorsun sen? Bunu yalnızlıkta çok konuşmuştuk. Sürekli kendini bir başkasıyla kıyaslıyorsun. Diyorsun ki şimdi oraya gideceğim. Orada zaten hazır düzeni kurulu başka insanlar var. Ben onlarla yarışacağım. Hep bir yarışma halindeyiz. Sağ olsun sosyal medyada bunu sürekli yüzümüze vuruyor. Kimsenin görmediği ama herkesin bildiği bir ortada bir takvim var bu anlamda. Bu takvimin bir kısmı doğal takvimler. Yani evet yaşımız geçiyor, bazı biyolojik engeller var ama çok büyük bir kısmı da aslında kurgulanmış bir takvim. Yani o takvim değişebilir, sabit değil. Bunun da en büyük kontrol mekanizması devlet. 18 yaşında temel eğitimi bitirmiş olacaksın diyor sana. Şu yaşta askerlik yapacaksın diyor. Bu yaşta emeklilik yaşın al gelecek senin diyor. Vatandaşların hayatlarını farklı bloklara ayırıp bu zaman çizelgesini yasalarla zorunlu hale getiriyor devlet dediğimiz aygıt. İşte 6 yaşında okula, ilkokula başlamazsa geç kalıyorsun. Üniversiteye giremezsen bir sene kaybetmiş oluyorsun. Kayıp bir yılın oluyor. Bu LGS, YKS, KPSS gibi sınavlar hep bu anlamda spor müsabakalarındaki başlama, ara verme, bitiş düdükleri gibi çalışıyorlar. Hop düdük çaldı, o sınava gir. Hop düdük çaldı, bu sınava gir. Bir yandan filmler, diziler, reklamlar, sosyal medya aralıksız olarak sana bir ideal yaşam anlatıp duruyor. 20'li yaşlarında aşık olacaksın, 30'lu yaşlarında kariyer yapacaksın, 40'lı yaşlarında bir orta yaş krizi yaşayacaksın, sonra toparlayacaksın, 50'li yaşlarında başarıya ulaşacaksın, dinginlik sağlayacaksın hayatında. Bu sürekli tekrar tekrar insanlara bunu sen dayatıyorsun bir yandan da. İşte genç girişimciler, anne olmanın yaşı gibi kavramları pompalıyorsun. Bu takvimi normalleştiriyorsun. Bak en son ne dedi adam? Evlenenler kamuda işe girsin yalnızca dedi. Bu da onun bir parçası aslında. Sadece nüfusu arttırmak gibi bakmamak lazım buna. Alsan takvimde bir tane daha bir mihenk taşı. Onu aşmadan sen kamuda işe giremezsin diyor. Kültürel kurumlar da buna eklenebilir. Onlar da medya organı gibi çalışıyor artık zaten. Dolayısıyla bu görünmez takvim her ne kadar insanlık tarihinde doğal ve biyolojik ve ekolojik bir takvim olarak başlamış olsa bile artık günümüzde bu çok başka bir nokta. Da. Suni bir takvim. Senin yaşadığın acaba geç mi kaldım bunu yapamaz mıyım? Yani 20 yaşında olsam ben yurt dışına gidip orada bir hayata başlayabilirdim dediğin şeyi 40 yaşında yapmaktan çekinmenin en büyük sebebi bence bu.
Abi kesinlikle katılıyorum. Bir yandan da aslında olaylara bakarken biz netice itibariyle birikimli bilgileri çok fazla baz alıyoruz. Tarihsel sürece bakarken bazı konular geçmişte değerlendirilirken daha primitif değerlendirildiğini düşünüyoruz ama bu zaman konusu bence az önce senin de söylediğin sebeplerden dolayı günümüzdeki mevcut haliyle değil de birazcık geçmişte nasıl bakılıyormuş, farklı kültürler bu işe nasıl bakıyor, bu duruma nasıl bakıyor konusuyla ilgili. Şimdi ben normalde biliyorsun mitolojiyle falan çok alakam yoktur. Yani daha doğrusu mitoloji bana birazcık safsata gibi gelir ama orada özellikle zamanla alakalı çok güzel bir dualist bir bakış açısı var. Yani Yunan mitolojisinde zaman tanrısı Kronos, işte zamanı temsil eden. Bu tek başına bırakılmıyor. Yanına da Kairos tanımlanıyor. Şimdi Kairos da aslında hani Türkçe karşılık olarak bakıldığında vakit demek. Şimdi zamanla vakit arasında aslında temel bir fark var. Kronos'la Kairos arasındaki o dualist durumda normal şartlar altında insanın bir kendi içsel zamanı var. Kendi hissiyatlarıyla oluşturduğu yani bir vakit algısı var. Bir de senin az önce söylediğin tanımlanmış takvim saatle tanımlanmış bir zaman var. Şimdi şu anda bence en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu ikisi artık tek bir şey ve tamamen Kronos'a dönmüş durumda. Yani takvim zamanına dönmüş durumda. En azından Batı medeniyetinde. Bu noktada da aslında hani hepimizin içsel olarak bildiği bir şey hikayesi vardır ya. Bunu psikolojide de psikolojik zaman algısı olarak tanımlarlar. Hoşumuza giden bir şey olduğunda o sırada zamanın çok hızlı geçmesi, sıkıntılı bir durumda zamanın yavaş geçmesi gibi. Yani biz o tanımlanmış zamanla aynı şekilde hissetmiyoruz. Oysa sistem bize sürekli o tanımlanmış zaman üzerinden hareket etmemizi istiyor ve zorluyor buna. O noktada da bazı sıkıntılar yaşanıyor. Daha doğrusu kendi duygularınla, hissettiklerinle, yapmak istediklerinle mecburiyetler ve düşünsel şeyler çatışmaya başlıyor. Zamanın Coğrafyası diye bir kitap okumuştum. Orada aslında batılı bir akademisyen, sosyolog da adam, zamanla alakalı farklı coğrafyalarda zaman nasıl algılanıyor? İnsanlar zaman algısını hayatlarının içerisinde nasıl yaşıyorlar konusunu irdeliyor adam. Bunun için de dünyanın dört bir tarafına gitmiş. Hem Uzak Doğu tarafına gitmiş, hem Güney Amerika'ya gitmiş, hem Afrika'ya gitmiş. Tabii kendisi zaten bu arada Amerika'da yaşayan bir adam olduğu için de Batı tarafının zaten içinde. Yani o zaten doğduğundan itibaren hep oradaki o kültüre göre yetişmiş birisi. Çok ilginç tespitleri vardı. Çok detaya girmeden şöyle söyleyeyim. Bu genel takvime bağlı olan zaman algısının bizi sürekli bir makina gibi yetişmeye, acele etmeye, hızla bir şeyleri çözmeye, bir işi bitirip diğer işi başlamaya ve bundan her zaman ama her zaman bir sonuç elde etmeye odaklı bir şekilde güdülediğini. Şimdi diğer taraflarda bu tabii şimdi garip geliyor insana ama işte mesela Güney Amerika'da falan, yani Güney Amerika'da bile diyeyim, hani Uzak Doğu, Afrika biraz böyle uzak coğrafyalar, sanki çok farklı kültürler falan gibi görünüyor. Güney Amerika'da bile özel bir sağlık sorunu olmadıkça, doğal afet gibi bir şey olmadıkça benim acelem var cümlesi bir şey ifade etmiyormuş. Hatta adam ilk gittiğinde, yaklaşık bir sene falan kalmış galiba, ilk gittiğinde böyle afakanlar bastığını anlatıyor. İşte kamu kurumlarına gitmiş, farklı farklı yerlerden alışveriş yapmak durumunda kalmış. O insanların yavaşlığı ona çok batarken ilk başlangıçta, yani kendi standart alışkanlıklarına uygun değilken, sonrasında zaman geçirdikçe aslında diğer tarafta ne kadar gereksiz acele ettiğini, yani bunların ne kadarı aslında gerekli, ne kadarı bize dayatılıyor konusunu çok daha iyi algılamaya başlamış. Bir şey anekdotu vardı, o çok hoşuma gitti. Özellikle Afrika'da tabii bu arada belli aktiviteler yapılırken teknolojinin imkanları falan çok da fazla kullanılmıyor birçok yerde. Orada mesela zamanla alakalı, yani insanlar diyelim buluşmakla alakalı bir şey yapıyorlar. Kendi aralarında konuşuyorlar. Ne zaman buluşalım? Sığırları otlattıktan sonra. Yani oradaki bir iş var. Bunu yapmak zorundayım ben. Ama bunun ne zaman biteceği belli değil. O bittikten sonra buluşuruz. Diyelim ki o sırada diğer kişi de başka bir iş yapıyor. O da onu bitirecek. Ondan sonra buluşuruz. Ama bunun illa tam bir zamanı olmak durumunda değil. Yani bir noktasal bir şey belirlemek belirlemek gibi bir mecburiyet yok. Çünkü zaten yapılması gereken işler var. Yapılması gereken işlerin dışında aslında senin için mecburi tanımlanmış bir zaman algısı yok. Biz bundan tamamen maalesef koptuk. Bu da belli bir noktadan sonra az önce senin de bahsettiğin bu geç kalmışlık hissini tamamen bize güdülüyor. Yani hiçbir şekilde bu ortadan kalkmıyor. Ne olursa olsun ama ne yaparsan yap. Mesela işte ben de öyleyim. İşte birazcık böyle farklı uyku düzenlerimiz var bizim. Ben geç yatıp geç kalkmayı ezelden beri çok severim yani. Ve bunun çok uzun bir dönem, yani bu işe geçtikten sonra çok uzun bir dönem suçluluğunu hissettim. Hala daha geç kalktığım zaman kendimi böyle günü kaçırmış gibi hissediyorum. Oysa ben günü aynı miktarda yaşıyorum baktığında. Yani atıyorum sabah 8'de kalkan insan gece 12'de mesela yatıyorsa onun yaşadığı 16 saatlik periyodu ben diyelim 12'de diyelim güne başlıyorum. 12'den 4'e kadar yaşıyorum. Yani burada bir verimden de söz etmenin bence hiçbir anlamı yok. Sadece bu sistemin zamanı. Sistemin zamanına uygun olma hikayesi.
Tabii yani bu söylediğimiz, şimdi iki takvim var aslında. Bu Yunan mitolojisindeki iki tanrı da onu anlatıyor bize. Biri doğal takvim, yani doğa olaylarının yol açtığı, dünyanın güneşin etrafında dönmesi. Bizim biyolojik saatimiz. Bunlar doğal. Bunlara müdahale edemeyiz. Ama bir de suni bir takvim var. İnsanoğlunun yarattığı takvim. Şimdi bu takvimlerin esas olarak gelişmesi de özellikle de günlük hayatla ilgili olarak ve insan hayatının biçimlenmesi olarak baktığımızda sanayi devrimi ve ondan sonrasına dayanıyor. Tabii ki temelleri çok daha önce atılan bir şey bu ama yükselişi ve şu anda içinde bulunduğumuz durumun temeli sanayi devrimiyle başlayan bir süreç. Bu da işte düzenli fabrika hayatı ve emeklilik sistemleriyle beraber bu kadar gelişiyor. Ama şimdi içinde bulunduğumuz üretim ilişkileri öyle değil. Güvencesiz, proje bazlı, dijital bir ekonomi var bugün. Öyle bir fabrika sistemi, geleneksel bir fabrika sistemi yok. Her ne kadar aile içi beklentiler, kariyer hedefleri, medya, popüler kültür, özellikle de sosyal medya algoritmaları bu eski sistemi, eski takvimi canlı tutmaya çalışsa da, ayakta tutmaya çalışsa da bu çok sürdürülebilir bir şey değil. O senin söylediğin ikisi üst üste geldi, tek bir zaman haline geldi dediğin, o ikisinin birbiriyle bağı koptu diye tanımlıyorum ben de. Aslında aynı şeyi söylüyoruz ama o doğal takvimle bu suni takvimin birbirinden o kadar kopuk hale geldi ki artık yaptığımız hiçbir şeyin ne zamanının bir anlamı kalıyor ne yaptığımız şeyin bir anlamı kalıyor. Ve bu suni takvim mevcut koşullara ayak uyduramamış bir takvim. Biz hala eskinin suni takvimiyle yaşamaya çalışıyoruz. Mesela işte senin söylediğin bu, ben sabah geç kalkıyorum, akşam geç yatıyorum ama günü aynı yaşıyorum diyorsun. Bundan suçluluk duymanın sebebi çünkü biz o eski takvime göre yetiştik. Okula gittik sabah 9 akşam 5. Çalışma saatleri sabah 9 akşam 6, sabah 8 akşam 5, sabah 10 akşam 7. Hala o eski takvimle idare etmeye çalışıyoruz. Ama dünyanın ekonomik ilişkileri, sosyal ilişkileri öyle değişmedi. Üretim ilişkileri o halde değil şu anda. Çok başka bir noktadayız. Dolayısıyla da onu karşılamak mümkün olmuyor.
Abi bir şey var orada. Yani neticede ne olursa olsun oradaki o suni takvim bir şekilde belli şeyleri sınırlıyordu ya. Yani işte mesaiye başlama saati, mesainin bitme saati gibi bir şey vardı neticede orada. Sanki artık sisteme o da yetmiyor. Yani onun ortadan kalkmasının sebebi aslında o çalışma saati algısı ortadan kalksın. Online çalışmaya geçelim. Tamam. Ama mesai saati bittikten sonra da biz o maili atalım, o mesai gönderelim, o işi bekleyelim gibi bir durum var. Aslında insanlara daha özgür bir çalışma düzeni vaat etme gibi bir algı yaratılırken bence tam tersine 7/24 iş düşünmeli bir hale geldi hadise. Çünkü yetmiyor artık.
Abi şu anda içinde bulunduğumuz sistemde para dediğimiz şey daha fazla para kazanmak için var. Yani şöyle düşün, bir yatırımcısın sen, 100 liran var. Bunu gidip bir fabrikaya yatırıyorsun. O fabrika bir şey üretiyor. Bu ürettiğini satıyor. Diyelim ki sana da 110 lira para kazandırdı bu iş. Buradaki esas mesele şu. Sen eğer bu eline geçen 110 lirayı hızla tekrar o üretim döngüsünün içine sokmazsan o elindeki para 110 lira ölü para haline geliyor. Çöp oluyor. Çünkü sen beklerken bir başka yatırımcı parasını oraya yatırıyor ve sana fırsatı kaçırmış oluyorsun. Bu sadece fırsatı kaçırmak da olmuyor. Senin yerine oraya giren yatırımcı bir daha senin o döngü içine girmeni de engelliyor. Çünkü o da rakiplerini elemeye çalışıyor. Ne yapıyor? Daha düşük kazanç sağlamayı kabul ediyor mesela. Sen o zaman o döngüye giremez hale geliyorsun. Veya girersen de zaten zarar ediyorsun. Dolayısıyla elinde veya cebinde duran para aslında senin ölü para. onu sürekli işletmek zorundasın sen. O paranın bu ekonomik sistem içinde aralıksız sirkülasyona girmesi gerekiyor. Bu bir zorunluluk ve bu sirkülasyonun hızı da sürekli artmak zorunda. Bu ikisi sistemin olmazsa olmazları. Mesela baktığımızda pek çok teknolojik gelişmede zaten bunun için oluyor. At arabasından uçaklara geliyoruz. Dumanlı haberleşmeden cep telefonuna geliyoruz. Az önce dediğin gibi. 24 saat e-postasına bakabilmeli bir çalışan. Bir işletmedeki müdür, o işletmenin patronu neyse çalışanına 24 saat ulaşabilmeli, ona 24 saat iş yaptırabilmeli hale geliyor. Bu sirkülasyon sekteye uğramaması için herkes her şeyi yapmak zorunda kalıyor. Bunun bir de tabii bu kadar her şeyi üretiyorsun aynı hızda tüketimi olmak zorunda. Ne oluyor o zaman? İşte mesela kıyafetlerde her sezon yeni trendler çıkıyor. Eskiyi geç dediğimiz hale getiriyoruz. Eski hale geliyor o. Moda bu işe yarıyor. Bunun için moda diye bir sektör çıkarttılar mesela. Her sene yeni telefon modeli çıkıyor abi. Şimdi telefon dediğin şey 10 yıl, 20 yıl çalışabilen bir cihaz. Ama her sene bir telefon almak zorunda hissediyor insanlar kendini. Zaten öyle olmasa da şimdi şey çıkarttılar telefonlar, bir sürü marka. Onu yapıyor. 2 yıl sonra kullanılmaz hale getiriyor. Yazılımla yapıyor bunu da. Çünkü bir tüketime ihtiyacı var. Bu hızlı üretimin böyle bir de tüketime ihtiyacı var. Mesela konut sorununu konuşurken bahsettiğimiz kredi sistemi de bu problemi çözmek için çıkartılan bir sistem. Yaratılan bir sistem. Gıda enflasyonunda da bunu konuştuk. Bunlar aslında hep bu hızlanma zorunluluğunun sonuçları. Konutun değeri sunduğu konforuyla, konumuyla, bir barınak olmasıyla değerlendirilmiyor. Sürekli el değiştiren spekülatif bir kar üretme finansal aracı olduğu için bir değeri var konutun. Değeri öyle belirleniyor. Bunun bir de bireysel yansıması var tabii doğal olarak. Ben mesela özellikle beyaz yakalı dediğimiz kesim her ne kadar aslında işçi sınıfının bir parçası olsa da kendini küçük yatırımcı gibi görüyor. Öyle hareket ediyor. Bu zihniyetle de kendi bireysel başarılarına odaklanıyor. Ve tabii ekonomik kriz dönemlerinde özellikle de mesela bizim Türkiye gibi çok sık ekonomik krizler yaşayan bir ülkede bu tür hayaller, ev alma, araba alma gibi bireysel başarıya dayanan, sınıf atlama hayaline odaklanan bu amaçlar erişilemez bir hale geliyor. Bu erişilemez hale geldikçe de insanlar sürekli kendini geride kalmış hissediyor. Geç kalmış hissediyor bir şeylere. Peki bu sermaye dediğimiz şey daha hızlı hareket ediyor, daha hızlı sirküle olmak zorundaysa onun çalışanı olarak ona hizmet eden, üretim süreçlerini yürüten kısmı olarak da bunun senin de daha hızlı olman gerekiyor. Burada işte bu kariyer meselesi işin içine giriyor. Bu verimliliğin ölçüldüğü bir yarış haline geliyor bu süreç. Senin kariyerinde yükselme hızın bir anlamda senin de ürettiğin değerin dolaşım hızının bir göstergesi haline geliyor. Senin değerin emek zamanında ölçülüyor. Ne kadar hızlı ve verimli sattığınla ölçülüyor bir şey. Ne sattığına kimse bakmıyor artık. Ne kadar hızlı sattığına bakıyor. Bu vakit nakittir sözü var ya tam buraya cuk oturan bir şey bu anlamda. Senin emeğin sermaye döngüsünün hızlanmasına ne kadar katkı sağlıyorsa o kadar kıymetli hale geliyorsun. Dolayısıyla geç kalmışlık hissi sadece işte komşunun oğlu evlendi, ben daha evlenmedim. Halamın kızı müdür oldu, ben hala daha müdür olamadım değil. Bu sana sistemin dayattığı bir sürekli hızlanan ekonomik döngüye ayak uyduramama problemi. Dolayısıyla neresinden bakarsan bak buna kişisel bir yetersizliğin sonucu değil, sistemik bir işleyiş probleminin yansıması bence. Zaten çok saçma sapan bir durum abi bu. Bir yandan anlamsız bulduğun bir iş için dünyanın zamanını harcıyorsun. Bir yandan da bu özellikle de sosyal medyaya maruz kaldığı için herkes. Bu sosyal medyada gördüğün neredeyse tamamen sanal. Sözüm ona anlamlı ve başarılı hayatlara yetişmeye çalışıyorsun. Olmaz ki yetişemezsin. Nasıl yapacaksın bu işi?
Bu eski Uruguay devlet başkanı hatta yakın bir zamanda vefat etti. Murcia'nın çok güzel bir konuşması var. Bu bir şeyi satın alacağınız zaman aslında onu parayla değil zamanla, zamanınızı vererek satın alırsınız diye bir metaforu vardı ya. Yani o parayı kazanmak için harcadığınız zamandır aslında harcadığınız, ödediğiniz şey diye. Şimdi buradan da hareketle yani asıl bence kaygı verici durum şu. Yani zamanın, çalışma zamanının, emek harcadığınız zamanın aslında az önce söylediğin sanayi devriminde çok fazla olması, işte 14 saatlere varan çalışma saatlerinin olması gibi bir durum varmış da sonradan bu yavaş yavaş kademeli olarak azaltılmak durumunda kalmış ya. Şimdi öyle bir noktaya geldi ki mevzu hem o çalışma saatleri kadar az önce konuştuğumuz bir çalışma saati tanımı var ama ne olduğu da belirsiz. Kaç saat olduğu da belli değil yani. Hani tırnak içinde esnek çalışma saatleri denen hikaye işte.
O işte 24 saat çalışma.
Aynen öyle. Onun üstüne de o harcadığın mesai de kazandığın parayı sistem senden her şekilde geri alıyor. Yani sen bunu harcamak durumundasın yani, mecbursun. Hatta bunu harcamak için çalışıyorsun gibi bir şeye inandırıyor seni. Dolayısıyla da az önce söylediğin şey mevzu var ya, işte moda diye bir şey çıktı diye. Bir kere bu demode olmak dünyanın en korkutucu şeyi artık. Yani evet, bunu sosyal medyada bir şekilde körüklüyor. Dolayısıyla az önce söylediğin telefon hani 10 sene eskiden çalışırdı, şimdi sürekli yenisi çıkıyor mevzusunda öyle bir durum var ki sen zaten o telefonun yenisini almadığın noktada demodesin. Eski kafalısın. Neysen nesin? Ama netice itibariyle makbul bir insan değilsin. O yüzden de bu bir şekilde herkesin ikna olduğu bir bakış açısı olduğu noktada da bu çark insanları öğüte öğüte çalışmaya devam ediyor.
Çünkü
yani çark sürekli büyüyor.
Çünkü başarının ölçüsü ne yaptığın değil.
Aynen öyle. Ve nasıl göründüğün. Yani hani zengin olup olmadığın da önemli değil. Kariyerli olup olmadığın da öyle önemli değil. Öyle görünüyor musun? Önemli olan o. Zengin görünüyor musun? Kariyerli görünüyor musun? Başarılı görünüyor musun? Zaten bu ya parametrelerin de her biri artık aşırı derecede sulandırıldığı için yani gerçeklikle sahtelik arasındaki farklar da artık çok flu. Dolayısıyla da orada hiçbir değer yargısı, hiçbir kriter, hiçbir parametre kalmadı bence de. Bu bütün bahsettiğimiz sistemin dışına çıkmak mümkün mü? Bunun dışına bir şekilde daha bireysel olarak çıkabilir miyiz ile ilgili daha önceki yayınlardan birinde konuştuğumuz, sanırım stresle ilgili konuşmuştuk. Maslow piramidi konusunu.
Yoksullukta da stresle de konuştuk. İkisinde de konuştuk.
İkisinde de konuştuk aynen. Şimdi orada bu kendini gerçekleştirme tarafında bir doruk deneyimden bahsediyor Maslow. Doruk deneyim de aslında bizim şu anda konuştuğumuz konuyla şöyle birebir ilişkili. Bir şekilde bir deneyimi yaparken zaman algısının tamamen ortadan kalktığı deneyim olarak tanımlıyor. Yani sen herhangi bir şey yapıyorsun, müzik dinliyorsun, film izliyorsun, bir hobin var, onu gerçekleştiriyorsun. O sırada zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsun. Zaman uçup gidiyor. İşte orada o Kronos'un zamanından ayrılıp Kairos'un tarafına geçiyorsun. Ya da benim o okuduğum zamanın coğrafyası kitabındaki takvim zamanı değil de olay zamanı tarafına geçiyorsun. Hepimiz, yani bence herkes mutlaka o zaman algısının tamamen ortadan kalktığı, hatta bu çocuklukta çok fazla vardır ya, bir şeyle oyalanmaya başlarsın, ondan sonra bir bakarsın saat işte akşam olmuş mesela, o zaman nasıl geçtiğini anlamazsın. Çünkü senin için takvim zamanının bir önemi yoktur. Dolayısıyla da tabii ki bu arada yani şu andaki mevcut modern dünyada bunu yapabilmek, bu bütün hayat kaygısından sıyrılıp da o doruk deneyimi yaşayabilecek ya da zaman algısını tamamen kendi içsel vaktine, yani niceliksel değil de niteliksel tarafa çevirebilmek o kadar kolay değil. Ama bir yandan da şöyle bir gerçeklik de var. Bunu aslında hepimiz küçük küçük yapıyoruz. Yani mesela ben de seviyorum yemek yapmayı mesela. İşte film izlemek gibi. Yani bazı filmleri mesela izliyorsun ve o film 2,5 saat, sana 25 dakika gibi geliyor. Ama işte o film hangi film? Ya da o yaptığın aktivite ne? Yani senin gerçekten sevdiğin, hoşuna giden, sana gerçekten bir şeyler katan, belli bir derinlikte olan şeyler olması gerekiyor bu deneyimlerin. Ve bu noktada da şeye geliyoruz. Şimdi sistem bize ne yapıyor abi? Bu belli işte o esnek çalışma saatleriyle bizi çalıştırıyor. Ondan sonra tabii önce bizi bir bunalıma sokuyor. Bunalıma soktuktan sonra da artık böyle tamamen makina intizamında bir çalışma hissiyatından dolayı. Sonra diyor ki bir hobi edin. Tamam, ben ne hobi edineyim? Hop, etrafındaki insanlara bakıyorsun, sosyal medyaya bakıyorsun. İşte fotoğrafçılık kursu, işte yemek kursu, seramik kursu. Bir şeyin kursu ama. Yani mutlaka ve mutlaka bir kere zaten yine sisteme bir şekilde bir girdi oluşması gerekiyor. Ve bunun mutlaka belli bir para karşılığında bir eğitiminin alınması gerekiyor. Ve yine para karşılığında belli turlara gidilmesi gerekiyor. Belli geziler yapılması gerekiyor. Seyahatler ediliyor, sosyalleşiliyor. O grupla yemek yiyorsun, bir şeyler yapıyorsun, tatile gidiyorsun vesaire. Yani yine sürekli değirmene su taşıyorsun. Ama garip bir şekilde bu bahsettiğim hobileri, yani bu sistemin bize ama dayattı. Yani hobinin olması gerekliliğinden bahsetmiyorum. Zaten hani bunu söylememe bile gerek yok. Zaten onu konuşuyoruz biz. Ama sistemin dayattığı hobileri sen edindiğin noktada onu devam da ettiremiyorsun zaten. Bak dikkat et, kimse devam da ettiremiyor. Herkes her şeyi yapmış oluyor mutlaka. Hayatının mutlaka bir dönemi döneminde herkes spor yapmış oluyor. Değil mi? Özellikle işte erkekler bir spor salonuna herkes mutlaka gitmiş oluyor. İşte mutlaka bir fotoğrafçılık kursu, yemek kursu, işte bir seramik kursu, resim kursu bir şeye gitmiş oluyor. Ama bunu belli bir süre boyunca devam ettiren neredeyse hiç kimse yok. Bunun bence iki tane sebebi var. Bir tanesi zaten kendi eğilimiyle alakalı değil de güruhun yaptığı, çoğunluğun yaptığı şeye eğilimli olma. İkincisi de sonuç ve maddiyat beklentisi. Yani illaki konu belli bir noktadan sonra devam ettirilmesi için hobiden öte profesyonel bir şeye dönmesi gerekiyor. Oysa hepimizin de bildiği gibi ve yaşadığı gibi bir şey profesyonel bir noktaya gittiği anda keyfi yavaş yavaş ortadan kalkmaya başlar. Hobinin en önemli özelliği keyifli olmasıdır. Çünkü bir beklentisinin olmamasıdır. Belli bir seviye beklentisi yoktur. Oysa bir şeyi profesyonel olarak yapmak istediğinde yine bu sefer başka insanlarla rekabete başlarsın. Seviye önemli hale gelmeye başlar. Aynen. Kendi kendine yarışmazsın da başka insanlarla yarışmaya
burada
başlarsın.
Bu senin de çok takıldığın kıyas konusu burada çok önemli tabii. Okulda, işte, sosyal medyada sürekli herkes kendini bir başkasıyla kıyaslıyor. Dolayısıyla bu kıyas, bu highlight reel'lar falan gibi şeyler var ya sosyal medyalarda, uygulamalarda. Onlar sürekli seni, o senin aslında çıkmaya çalıştığın bataklığın içine çekiyor. Yani sen çıkmak istiyorsun oradan. Bunun için bir şey yapmak istiyorsun. Ama o başkalarını görmek, başkalarının yaptığını yapmaya çalışmak, onlara öykünmek, kendi değerlerinden bir kere vazgeçiyorsun. Ve sürekli o bataklığın içine seni tekrar sistem acayip güzel böyle yavaş yavaş çekiyor. Sürekli kendini hayatın temposuna ayak uyduramayan birisi gibi hissediyorsun bu yüzden de.
Ve o kusursuzluk algısı ve mükemmeliyetçilik algısıyla alakalı da şöyle bir durum oluyor. İki tane uç davranış paterni bence ortaya çıkıyor. Ya bu algılardan dolayı tamamen imtina ediyorsun. Yani ben o seviyelerde yapamam, ben bu insanlarla yarışamam, ben bunun için geç kaldım diye. Ya da o düzene ayak uyduruyorsun. Yani birinci söylediğim düzenin dışına çıkarmak kendini. Yani tamamen izole etmek yapmıyorsun. Yapmamayı tercih ediyorsun. Ya da evet yapmayı tercih ediyorsun. Bu sefer de aşırı rekabetçi bir şekilde, mükemmele yakın bir şekilde yapmak istediğin için de tabiri caizse keyfi ıskalıyorsun ve yarışmacı bir hale geliyorsun. Rekabetçi bir hale geliyorsun.
Bir de işte orada da başarı unsurun ne senin? Kriterin ne? Kendine koyduğun para kazanmak. O da işte senin o başta söylediğin coğrafya ile ilgili olan mesele. Doğu ile Batı arasında böyle dağlar kadar fark var bu anlamda. Batı kültürü, özellikle bu Avrupa, hedefe odaklanıyor. Eve odaklanıyor, arabaya odaklanıyor, kariyere odaklanıyor, paraya odaklanıyor. Hedefe ulaşamazsan başarısız oldun. Başarısız olmak olduğunu geç kaldın artık. Kaçırdın. O tren kaçtı. Asya'da, Doğu'da ise bu konu daha çok senin sosyal hayat içindeki uyumunla ilgili. Onun rolüyle ilgili. Toplumsal sorumluluklarını yerine getirebiliyor musun, getiremiyor musun? Topluma uyum sağlayabiliyor musun, sağlayamıyor musun? İşte bu o zaman da bu evlenme yaşı, çocuk yapma yaşı gibi şeyler orada da daha baskın mesela. Türkiye bu anlamda ilginç. Hem o var hem o var. Çifte bir baskı var. Bu herhalde şu yüzünü batıya dönmüş doğulu olmak böyle bir şey.
Yani kültürel olarak doğuluyuz ama sistemsel olarak batılıyız. Dolayısıyla da ne ona tam ayak uydurabiliyoruz. Yani yeteri kadar profesyonellik ya da sistemli olma gibi bir durum da yok. İçsel olarak da yeteri kadar yine duygusal da değiliz. Yani sürekli böyle kendi şartlarımızı zorlama, sürekli kendi duygu durum ya da manevi ihtiyaçlarımızı giderememe durumu da var. O yüzden de böyle bir yarım yamalaklık, bir arafta kalma hikayesi görüyorum ben. Aslında kendimi değerlendirdiğimde mesela, şimdi başta söyledim ya aslında bir şeylere cesaret edemiyorum diye. Ben neticede yine de belli bir yaştan sonra cesaret ettim. Yani 35 yaşında her şeyi bırakıp dövme sanatçısı olmaya mesela karar verdim baktığında. Şimdi mesela düşünüyorum, yani o zaman bir şekilde ona cesaret etmişim. Yani hiçbir şey içinde geç değil diyorum ama mesela şimdi düşünüyorum 9 sene sonra cesaret edebilir miydim? Hayır. Yani niye? Şartlar çünkü çok daha ağırlaştı. Yani şey gibi düşün, 2000 öncesi dönemde hani imkanlar biraz daha rahattı ama ailelerin çocuklara böyle yüklediği o sorumluluklar, hani garanti altına alma, evladım mühendis ol, doktor ol, memur ol, bir şey ol, işte şey yapma, hobi dediğin mevzudan para kazanılmaz, işte konservatuara gitme, resim yapma, şarkı söyleme, enstrüman çalma gibi bir dönem vardı ya hatırlarsan. O zaman aslında imkan vardı ama ailesel destekler yoktu. Şimdi aileler çok daha fazla bence bu konularla alakalı yönlendirmeci davranıyorlar ama şimdi de imkanlar müsait olmadığı için bu sefer de o hayallerin peşinde koşmak artık çok büyük bir maddi külfet ve risk getiriyor. Yani geri dönüşü olmayan yollara da girmek mümkün. Dolayısıyla da yine o işte çok kısa süre içinde yine sağlanamamış bir bence geçiş var. Yine maneviyatla maddiyat birbiriyle örtüşmüyor.
Abi nasıl olacak? Şu an içinde bulunduğumuz duruma bak. Ortada bir konut ve kira gerçeği var. Konut sorununu tartışırken bunu çok konuştuk. Türkiye'de ortalama konut kirası asgari ücretin üzerinde. E sen ölmeden önce ev sahibi olma işini bir başarı kriteri olarak koyduğun zaman bunu nasıl gerçekleştireceksin? Kaç kişi gerçekleştirebilir bunu? E işle gelir durumu da aynı şekilde. Genç işsizliğini geçen hafta konuştuk üniversiteleri konuşurken. 40 yaşına kadar kariyeri nasıl yapacaksın abi sen? Mümkün değil yani. Bunun bu şekilde sürdürülebilmesi mümkün değil. İnsanların buna altından kalkması da mümkün değil.
Bu sistemin dayattığı çok fazla deneyimle, çok fazla gez, çok fazla alışveriş yap, çok fazla harcama yap, çok fazla kursa git, çok fazla çok fazla diyebileceğim bütün şeylerin neye hizmet ettiğini bence aslında anladığımız noktada orada çıkış yolunu bulmak biraz daha kolay olacak. Tolstoy'un bisikleti diye bir metafor vardır bu konuyla alakalı. Tolstoy 65 yaşına kadar bisiklete binmeyi bilmiyormuş. 65 yaşında ki o zamanın 65 yaşı şimdinin 80 yaşına falan tekabül eder. Hani ömür anlamında bakıldığında daha kısaymış o dönemlerde neticede. Tolstoy 65 yaşında bisiklete binmeye karar vermiş, öğrenmiş. Bu noktada da yani hiçbir şey için geç değil. Bir böyle şey slogan gibi oldu ama.
Ben biraz daha farklı bakıyorum o metafora tabii. Sadece geç kalmak gibi değil de bisiklette dengede kalabilmek için sürekli ilerlemen gerekir. Durduğun anda sağa sola devrilirsin bisiklette. Dolayısıyla sürekli bir pedal çevirmen gerekiyor. Ama sen orada kendi istediğin hızda gidebilirsin. İçinde bulunduğumuz sistem sana sürekli daha hızlı pedal çevirmen gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla orada biz hızlanmak yerine dengede kalmayı, yönümüzü korumayı hedef haline getirebilirsek daha hızlı gitmek yerine birçok şeyin değişebileceğini düşünüyorum ben. Abi mesela bir mesele de bununla ilgili bu çalışma süreleri dünyada da çok konuşuluyor. Çalışma haftası 4 güne mi düşsün, 3 güne mi düşsün filan gibi. Bu da önemli. Çünkü bu senin zaman algını, bu takvim dediğimiz şeyi, senin söylediğin kronosu yeniden anlamlandırmak için harika bir çözüm olabilir doğru kullanılırsa.
Bunun belli bir sistem haline getirilmesi hikayesi çok önemli. Yani insanlar sürekli kendi çözümlerini üreteceğiz diye sürekli risk almak zorunda olmamalı, kalmamalı. Ya da gerçekten kendi hayat standartlarını sağlayabilmek için ya da hoşuna giden şeyleri işin dışında yani sevdiği işten para kazanamasa bile yani en güzeli elbette o ama en azından iş dışında kalan zamanda sevdiği şeyleri yapabilecek kadar zamanı olması gerekiyor ve bunun içinde çok zeki, çok yetenekli, çok başarılı da olmasına ihtiyaç olmaması gerekiyor.
Aynen öyle. O zaman bu haftaya da son verelim.
Son verelim mi?
Haftaya görüşmek üzere. Hadi görüşürüz.